Ayrım 16.
Yaşanılan sıcak günlerin iç savaş ortamının özelliklerinden dolayı belki de çok çok gelişen sınıf mücadelesinin gündelik gereksinimlerine yanıt bulmaktan kaçınılamıyordu ve bu kaçınılmaz işler örgütlenme sorunlarının ön plana çıkmasına fırsat tanımadı. Örgütlenme sorununun temel siyasi görev olmasını teorik olarak makul saydığın halde pratik olarak makbul sayamadın. Oysa şimdi söylemesi belki kolay ama öylesi bir tarihsel momentte sınıf mücadelesinin gelişen taleplerini daha üst düzeylerde ve uzun dönemde karşılayabilmek ve büyüyen devrimci harekete yön ve çeki düzen verebilmek uğruna soluk alabilmek için durabilmek ve yeni bir anlayış ve yapılanma ile nitel sıçrama yapabilmek gerekirdi. Bu koşullarda ırmak geçerken değil, ırmağı geçebilmek için at değiştirmek tercih edilmeliydi. Ama gerçek hayatta ırmağı geçerken at değiştirmek mümkün olamadı, hem de bile bile, taammüden. Çünkü 12 Eylül gelmeden çok önce onun gelişini, gelişmelerin yönünü, sonraları diğer sol çevreleri de hayrete düşürecek isabetle tespit edebilmiştin. Gelişmelerin nasıl olacağını bilmene karşın neler yapılacağını somut olarak ortaya koyamadın. Önceden bu öngörülen gelişmelere denk düşen adımları yeterince atamadın. Hazırlıkları ihmal ettin. Sıkı yönetim dönemi bir süreç olarak açık faşizme geçiş yönünde yaşanıyordu. Bu dönemin son evrelerinde Çorum olayları ve Fatsa operasyonu sırasında açık faşizme karşı mücadeleye ve buna uygun örgütlenmelere geçiş sağlayabilirdin. Sağlayamadın, sağlanamadı. Eylül günlerindeki konumunu önceden konuşmuştuk. Eylül günleri kitle mücadelesinde ve kitle desteğinde bir kesilme yarattı. Bu çevrenin boşalması ya da bir boşluğa düşüş demekti. Yalnızlıktı. Junta ise yeni bir hedefti. Ama yeni bir hedefe karşı mücadele içerik ve biçim olarak henüz belirginleşmemişti. Bu belirsizlikti. Yalnızlık ve belirsizlik gündelik hayatta sende ve arkadaşlarında üstü örtülü ya da açık bir şaşkınlık haleti ruhiyesine yol açmadı mı? Yalnızlık, belirsizlik, şaşkınlık. Sonuçta genel örgütsel düzlemdeki bir politikasızlığa dönüşmedi mi? Hayır, elbette juntaya direnmek gerek şeklinde bir politika vardı. Ama bunun somut olarak ne türden bir gündelik politika biçimini alabileceği belirsizdi. Çünkü bu biçimi verecek araçların yoktu. Kaçınılmaz olarak önce hele bir olaylar gelişsin, koşullara göre biçimleniriz anlayışına hapsoldun. Cuntacılar seni hapse atmadan önce sen kendini mi hapsetmiştin? Bu anlayışın mantıksal sonucu belki bu süre içinde sessiz kalalım olabilirdi. Ama hayır, önce sessiz de kalamadın. Devrimci hareketin şanına ve mücadele geleneğine halel getirmemek için içtenlikle sessiz kalamadın, kalamazdın. Nelerin nasıl yapılacağına ilişkin bir program bunu uygulayacak militan kadroların gözünde somutlaştırılamadığı halde ve de sessiz kalınamayacağı için yeni dönemin görevlerini eski örgütlenmelerle ve zoraki ve zorlanarak karşılamaya giriştin. Açık faşizme karşı direniş bayrağını açan hemen hemen tek politik akım devrimci hareketin oldu. Meydanlarda ve sokaklarda yalnızca devrimci hareketin direnişleri kaldılar. Yalnız başlarına, devrimci hareket juntanın bütün şimşeklerini üzerine çeken bir paratonerdi artık. Söylemeye gerek yok. Hele bir olaylar gelişsin, olayların gelişimi içinde somut düzenlemelere gideriz. Anlayışı çok riskli bir politikaydı. Bu riski ancak böyle bir değişime, düzenlemeye hazırlıklı olmak azaltabilirdi. Hazırlıklı olmadığın halde soluk almak için bile duramadın. Soluk almak için bile duramamak, sürüklenmek anlamına geldi. Sürüklenmek ve hele sürüklenilen yerin neresi olduğunu teorik olarak, politik olarak ve örgütsel olarak bilerek sürüklenmek, açıklanması ve elbette şimdi açıklanması çok zor bir olgu olsa gerek. Mutlaka ve mutlaka teorik planda bilinen tedbirler, yakın, çok yakın geleceğe ilişkin harekat planlarında somutlaştırılabilmeliydi. Eğer bugün kimse somut olarak ne yapacağını bilmiyordu diyorsan ve 12 Eylül geldiğinde somut olarak ne yapılacağını söyleyebilen hiç kimse olmamışsa, bunun sorumlusu tarih önünde elbette böyle bir somut ve alternatifli harekat planlarını hazırlamakla yükümlü olanlardır. Ama yine bugünden baktığında Böyle bir harekat planı hazırlamakla yükümlü olanlardaki başarısızlığın daha genel bir özelliğin yansıması olduğunu bile ileri sürebilirsin. Üstelik başyazılarda dile getirilen güncel iç ve dış gelişmelere dair görüşler ve önerilen çözümlerdeki yanılmazlık payının oldukça yüksek olduğunu da unutmamışsındır sanırım. Devrimci hareketinin yönelimi bakımından tanımlanan partileşme sürecinin buna ilişkin somut görevlerin tespitinin ve savunula gelen soyut örgütlenme anlayışının aynı ölçüde değer taşıdığını da. Ama bunlar madalyonun bir yüzüydü. Diğer yüzünde ise sorunların çözümünde etkili çabaların, somut girişimlerin, direniş kampanyası ve teorik netleşme kampanyası gibi örnekler dışında somut harekat planları biçiminde gündeme getirilememesi bulunuyordu. Evet evet, gündelik politika üretmede ve koşullar el verdiğince, koşullar lehine olduğu sürece bunları gerçekleştirmede başarılı sayılabilirdin. Bunun da ötesinde uzun dönemli politika ve görüşlerinde devrim teorisi, parti anlayışı, çalışma tarzında, iç savaş değerlendirmelerinde tutarlı ve gerçekçi yaklaşımların vardı. Uzun dönemli yaklaşımlardaki ve gündelik politikalarındaki başarı ve tutarlılığı aynı düzeyde ertesi günkü politikalar bakımından sürdürebildiğini söylemek ise çok zor. Söz gelimi yıllık bir programın hiç oldu mu? Böyle bir program doğrultusunda hangi mevzileri kazanman, hangi adımları atman gerektiğini, nelerden vazgeçebileceğini ve nelerden vazgeçemeyeceğini, gelişmeleri hangi yönde ve ne ölçüde etkileyebileceğini tespit edebildin mi? Böylesi somut tercihler bakımından elle tutulur hazırlıkları içeren harekat planlarından yoksun olduğun ölçüde, gelişmeleri yönlendirecek ve önceden alınmış önlemlerle güçlendirilmiş girişimlerde hep eksik kaldın. Politik faaliyetlerin sonuçta önceden pek öyle belirlenmemiş gündelik politikaların ve çalışmalarının bir toplamı, aritmetik toplamı biçiminde gerçekleşebildi. Politik hattın bakımından tepkici, reaksiyoner olmada kendini başarılı kıldığın ölçüde, girişimci, aksiyoner olmada başarısız kıldığını kabul etmelisin. Sorunları çözüm çabalarını, somut girişimlerini, daha ziyade sorunlar ortaya çıktıktan sonra gündeme getirebildin. Bunlar zorunluluktan kaynaklanan girişimler sınırında kaldı. Sorunlar kendini dayattığında ise çoğu kez hazırlıksız olduğunu fark ettin. Geç kaldığını anladın. Açık faşizm gündeme geldiğinde de böyle olmamış mıydı? Yine geç kalmıştın. Tekrarlayayım mı? Senin ve arkadaşlarının iradeleri dışındaki nesnel koşullardan ayrı olarak böylesi yetersizliklerin ortaya çıkmasında örgütlenmeyi her bakımdan yeterli hale getirmekle yükümlü olan sorumluların payı ise elbette diğer bütün sorumlulardan daha fazlaydı. Sorumluluk geç kalınmamasını, hazırlıklı bulunulmasını sağlayacak somut harekat planları üretmekle yükümlü olanlardaydı. Önceden görmüş olmakla yetinmeyip, önceden önlemlerin alınmasına da karar verecek, bunları yönlendirecek, yerine getirecek ve denetleyecek olanlarda. Başkalarında değil. Ama onlar da şunu söyleyemezler mi? Olayların üzerine çıkmaya çalıştık. Kuş bakışı değerlendirmelerle çözümler bulmaya çaba sarf ettik. Dünyada benzer koşullardaki benzer çözümleri araştırdık. Bilmiyorduk ve bulamadık. İç savaş koşullarında bir devrimci örgütlenmenin yeni bir anlayışa dayalı yeni modelini oluşturmayı başaramadık. Partileşme sürecindeki başarısızlığı başka nasıl anlatabilirler? Acaba onlar da senin düşündüğün gibi şöyle düşünemezler mi? Neden başarılamadığı sorusuna analitik yanıtlar da gerekli. Önderliği oluşturan kadrodaki başarısızlık tek sözcükle beceri eksikliğinde aranabilir. Önderliğin hangi eksik düşünce ve uygulamalarından dolayı gereken beceriyi gösteremediğini ise öncelikle bu ekip dışındaki diğer kadrolar ortaya koyabilmeli. Böyle bir değerlendirme önderliğe bırakılırsa ister istemez bir savunma psikozu yaratabilir ve bu durum geçmişteki hatalarında ister istemez ısrara neden olabilir. Beceriksizlik tablosu yalnızca partileşme sürecindeki başarısızlıkla belirlenmiyor. 12 Eylül günleri de daha başka pek çok işin becerilemediğini gösteriyor. Önderliğin özellikle son dönemlerde büro çalışma tarzında sıkışıp kalmasından söz edilebilir. Oysa bütün enerjisini büro dışındaki faaliyetlerden alan bir hareketin önderliği de aslında büro dışında yapılan düzenlemelerle daha etkili hale gelebilirdi. Böyle bir çözüm aslında önderliğin yüz yüze geldiği sorunların da çözümünü getirebilirdi. Çünkü sürüp giden iç savaş bu süreçte etkin şekilde yer alarak yönlendirilebilirdi. Bir bakıma partileşme sürecinin bitirilemeyişinin nedenlerinin de burada yattığı söylenebilir. Örgüt ustalığı bu sıcak pratiğin hararetinde mayalanan bir özellik. Bürolardan gelişmelere yukarıdan bakabilmek ve kurmay faaliyetinin bir yönünü sürdürebilmek mümkün. Ama örgütün yüklendiği işin niteliği kurmaylık faaliyetinin bu yönüyle rasyonel biçimde birleştirilebilmeliydi. Bu çelişki çözülemedi, böyle bir çözüm görülemedi ya da becerilemedi. Önderlik sorumluluk yüklenmiş birimlerce yürütülüyordu. Bu birimlerde kurmaylığın yol göstericilik yönü politik önermeler düzleminde başarıldı. Ama örgüt kurma yönü başarılamadı. Önderliğe düşen görev mevcut örgütlenmeyi bir parti gibi yönetmek değildi. Bir parti yaratmak idi. Mevcut örgütlenmenin tamiratı da değildi. Yeni bir yapılanmanın yaratılmasıydı. Bu yeniden yapılanma konusunda yetkin bilgilenme ve çaba söz konusu olmadı. Partileşme sürecinin sonunda nasıl ve ne tür bir partiye ulaşılacağı tam olarak biliniyor muydu? Bu çok açık bir konu değildi. Gerek THKPC, gerek dünyadaki diğer deneyimler günün gereklerine uygun açık bir örnek, model sunmaktan uzaktı. Üstelik bu deneyimler konusunda da bilgi eksikliği vardı. Üstelik bu eksiklik tespit edilmiş ve tartışılmıştı. Söz gelimi Vietnam ve Yugoslavya deneylerinde gerilla hareketi ile parti ilişkilerindeki sorunlar, politik ve askeri ilişkilerdeki sorunlar değerlendirilerek bu konularda yeni tarz modeller üretilmesi üzerinde durulmuştu. Pratikte ise bunlar çarpıtılmış ve gerçeği yansıtmayan biçimleriyle iddianamelerde bile yer alan çeşitli çözümlerle sınırlı kalabilmişti. Bu sınırlı kalışta başka neden var mıydı? Önderliğin bu konuda aşırı ihtiyatlı davranması ve bir bakıma fren rolü oynaması gibi. Devrimci hareketin özelliği kaotik gelişmelere karşı çıkmış olmasıydı. Toplumun terörize edilmesinin karşısında yer almış, bu yönde müdahaleleri olmuştu. Bu tür kaotik gelişmelerin yol açtığı çekingenliğin ihtiyatla da olsa teşvik edilmesi için böyle bir uyarı gerekliydi. Ama önderliğin yeterince çabuk ve sıçramalı bir gelişime yol açamaması söz konusu sorunların büyümesinde rol oynadı. Varılan noktada işlerin kapasitesi eski yapılar ile partileşme sürecinin tamamlanmamış mekanizması ve görevleri ile yürütülemeyecek bir düzeye yükselmişti. Yalnızca merkezi önder kadroları değil, birimlerdeki önder kadroları da bu görevleri yerine getirecek düzeye yükseltmek gerekiyordu. Geçmişini tartışman bir iç hesaplaşma, dertleşme üslubuyla sürdüğü ölçüde nasıl bir örgütlenme ve nasıl bir önderlik tartışmasından kaçınman mümkün değil. Öyleyse şunu da görebilmelisin. Böyle bir tartışmanın kişiler düzleminde ve kişisel düzlemdeki yeterlilik-yetenek bağlantısı çerçevesine sıkıştırılarak ve ağırlığı buna vererek çekiştirilmesinin pek anlamı yok. Aksi halde 3-5 günah keçisi bulup pekala geçmişinle hesaplaşmana noktayı koyabilirsin. Ama bu denli basit değil. Üstelik insanlar nesnel koşulları değiştirirken kendilerini de değiştirirler. Dolayısıyla soruna yetenek ve benzeri ölçülerle yaklaşman, bu ölçülere değişmez veri gözüyle bakman metafizik bir tutum olur. Oysa arkadaşlarını içinde yer aldıkları yapının, örgütün işleyişindeki, iş bölümündeki işlevsellikleri bağlantısında değerlendirdiğinde sorunu kişiselliğinin ötesinde bir temele oturtabilirsin. Yapının, onun kurumlarının ve bugüne dair kurumlaşmasının tartışılmasına ancak böyle geçebilirsin. Her örgütlenme dolayısıyla her merkezileşme girişiminde önderlik sorunu vardır ve her önderlik ya da her önder tek başına eksiktir. Bu eksikliğin giderilmesi için çeşitli tercihler ortaya konabilir. Söz gelimi daha yetenekli insanlar ya da aynı yanılgılara sürüklenmeyecek daha tecrübeli insanlar bir çözüm olabilir mi? Ama buna vereceğin olumlu yanıt, verebileceğin yanıtlar içinde belki de en kötüsü. Her şeyden önce yetenek ve tecrübe ancak geçmişin, yaşanmışın türev kavramları olabilir. Yeni durumlar karşısında Bu meziyetlerin hangi biçimlere bürüneceği belirsiz değil mi? Dünkü sorunlar karşısında, yetenekli olanlar bugünkü sorunlar karşısında yeteneksiz kalırlarsa ya da dün yeteneksiz dediklerin tam da bugünkü sorunları çözme yeteneğine sahiplerse ya da yeteneksizler yine yeteneksiz ve yetenekliler yine yetenekli olacaklarsa bunu hemen nasıl ve ne ölçüde bilebilirsin? Ayrıca yetenekli veya tecrübeli dediklerinin kim ya da kimler olduğunu nasıl saptayacaksın? Geçmişin dertleri bitmiyor. Hangi birine el atsan bir diğeri peşine takılıyor ve laf uzadıkça uzuyor ve laf uzadıkça konu dağılıyor. Bütün bu dertleri zevkli ve zor mücadele günlerinin derslerini bir solukta özetlemek gerekirse ne söylenebilir? Sanırım bir solukta ve tek paragrafta şunlar. Devrimci hareketinin gelişiminde 3 duraksamadan söz edebilirsin. Birincisi partileşme sürecindeki duraksama gecikme. İkincisi 12 Eylül öncesinde bir askeri darbeyi önleme konusundaki duraksama. Üçüncüsü 12 Eylül sonrasındaki bir direniş mücadelesini örgütleme konusundaki duraksama. Açık ki son iki hata partileşme sürecindeki duraksama tavrına sıkı sıkıya bağlı. Devrimci hareketin kendini aşamayan ve amatörlükle malul bir örgütlenmeye sahipti. Bu özelliğiyle askeri darbeyi önleyebilmesi ve juntaya karşı güçlü bir direniş yaratabilmesi pek mümkün değildi. Dolayısıyla asıl üzerinde durman gereken partileşme süreci. 1978'e dek başarılı bir gelişim grafiğinden söz edebilirsin ama başarılı bir gelişimin ardından sıçrama noktasına geldiğinde bunu da başaramadığın ölçüde, politika üretiminde ve örgütlenme konularında belirgin bir tıkanma yaşanmaya başladı. Elbette hiç kimse bir parti haline gelebilmesi için devrimci hareketin gerekli her şeye sahip olduğunu, buna rağmen bu işe girişmediğini söyleyemez. Önündeki görevleri layıkıyla yerine getirebilmesi için, örneğin bir askeri darbeyi önleyebilmesi için, kısa bir süre içinde, özellikle kadrosal düzeyde böyle bir gelişmeyi sağlayamazdı. Ama aslında çare yine de bütünüyle tükenmemişti. Olağan gelişim yerine sıçramalı bir gelişmeyle partiye ulaşabilirdin. Bu yönde belli bir güç yoğunlaşması zorunluydu. İşte bu noktada en önemli zaaf, önderliğin bu yöndeki müdahalelerinin eksik kalmış olması, devrimci hareketin kendini aşması gereken bir momentte bu müdahil tavır gösterilemedi. Söz konusu müdahale nasıl olabilirdi? Her şeyden önce bir kadro eğitimi seferberliği, örgütlenme seferberliği gündeme getirilebilirdi. Kadroların süre giden mücadelenin gereklerine uygun şekilde özel olarak eğitilmesi, örgütlenmenin daha başarılı olmasını sağlayabilirdi. Gerçi bu konu gündeme gelmedi değil. Geldi. Herkes bu yakıcı eksikliğin farkındaydı elbette. Senin pembe broşür diyebildiğin, örgütsel sorunlar ve çalışma tarzımızdaki bazı hatalı eğilimler üzerine başlıklı yazıda bu eksikliğin üzerinde duruldu. Ama sanıldı ki bunlara işaret edince hata yapılmaz. Hatalar tekrarlanmaz. Yazılanlar broşürde kaldı. İlginç gelebilir. Bu broşürün zaman kipini, dili geçmiş yaparsan hiç de yabana atılmayacak bir geçmiş değerlendirmesine sahip olabilirsin. Tuhaftır. Hatalarımız demek ki bunlarmış şeklindeki bilgilenme, üstelik bir ferahlamaya bile yol açtı. Bilineni düzeltmek elbette bilinmeyenden dolayı kaygılanmaktan daha kolay bir iş sayıldı. Nasıl olsa düzeltilirdi. Hataları açığa çıkaran broşür, ne yazık ki bunları giderme ihtiyacının üzerine örtmüş oldu. Oysa sıkı bir kadro eğitimi seferberliği ve kendine çeki düzen harekatı kaçınılmazdı. Örgütsel alandaki bu tür müdahaleler yanı sıra politika tarzına da bir müdahale gerekirdi. Askeri bir darbenin gelmekte olduğu 1980 başında tespit edilmişti. Bunu önleyecek bazı politikalar üzerinde duruldu elbette. Ancak bunların da çözümleme düzleminde yeterli ama çözüm düzleminde yetersiz olduğu sonradan kanıtlanmış olmadı mı? Ortaya konulan politikaların gereği yeterince yerine getirilememişti ki. Ama haldeki durumda zaten getirilemezdi ki diyemezsin. Çünkü eldeki imkanlarla bile yapılacak daha çok iş vardı. Mücadeleden vazgeçmeden askeri darbeye malzeme verecek türden işlerden sakınma konusunda çok şey yazıldı, çizildi. kitlesel eylemlere ağırlık verilmesi üzerinde duruldu ve gündelik pratik bu yönde zorlandı. İkili bir politik tavır kendini dayatmıştı. Askeri bir darbenin önlenmesi ve darbe gündeme geldiğinde ona karşı ortak direniş programının yaratılması. Ama bunları da tek başına yapabilmek mümkün değildi ki. Birinci politikayı önerdiğin noktada diğer çevreler hemen aynı suçlamayı tekrarlıyorlardı. Provokasyon mantığını ve eylemsizliği ve teslimiyeti savunuyorlar ve zorla kepenk kapattırarak, bağış adı altında resmen haraç toplayarak ve sağda solda gelişigüzel rekabet bombaları patlatarak ve silahlı rekabet eylemleri düzenleyerek toplumu gerçekten terörize ederek askeri bir darbe için gerekli ortamı yaratmış olmuyorlar mıydı? Oysa politikanın ikinci yönü askeri bir darbeye karşı ortak direnişin zemini, tam da bunu önleme çabasındaki ortaklıkta yatıyordu. Devrimci hareketinde bütün sağduyusuna karşın kendini gruplar anarşisinin anaforundan büyük ölçüde kurtaramadı. Rekabet anlayışı, karşılıklı suçlamalar ve kimi zaman çatışmalar sürdü gitti. Ve ne söylenirse söylensin, pratikte önerilen politikaların tersini yapma tutarsızlığına esir olundu. Oysa bütün imkansızlıklara karşın darbe gelmeden önce de önemli kazanımlar elde edilebilirdi. Söz gelimi günlük gazetede her gün ortak direniş manşeti atılamaz mıydı? Belki sonuçta junta önlenemezdi ama 12 Eylül'e karşı önceden oluşturulan bir politik güç onun önceden teşhiri anlamına gelebilirdi. Junta sonrasındaki ortak direniş konusunda küçümsenmeyecek bir avantaj, ön adım sağlayabilirdi. Söz gelimi Fatsa nokta operasyonu farklı bir biçime büründürülebilirdi. Toplum daha o günden Fatsa'dan yana olanlar ve Fatsa'ya karşı olanlar tercihiyle karşı karşıya bırakılabilseydi, bu tercih Fatsa'ya karşı olan 12 Eylül programının tecridinde ve bozulmasında etkili olmaz mıydı? İşte önderlik görevleri arasında yer alması gereken bu tür müdahalelerdeki eksiklikler 12 Eylül sonrasındaki hataların kaynağını oluşturdu. Özellikle örgütlenmede süratli bir dönüşüm, yapı değişikliği konusundaki başarısızlık. İşte bu dönüşüm ihtiyacı üzerinde biraz daha durmakta yarar var.